Ayrım 19. 28 Ağustos 1536 Fatih. Esther neredeyse ovalamaktan kanatacaktı dudaklarını. Tahtırevanın perdesini çeker çekmez kendini sırtüstü attı mindere. Onunla asla karşılaşmasına olanak olmadığını bildiği halde deli gibi bir heyecanla gelmişti Fatih'teki altı parmak konağına. Yine de bir mucizeler olur diye mi ummuştu ne? Ve işte bitmişti işte bu işkence. Tek bir parça bile satamamıştı. Ama umurunda değildi. Zaten satmamak için uğraşmıştı. Bile denilebilirdi. Neylan neye elini uzatsa onu ne yazık ki bir başkasına söz verdim. Ah bu da satıldı. Hem de gelmeden önce deyip durmuştu. Ya da akıl almaz fiyatlar vermişti sıradan takılar için. 5 para kazanamamıştı. Paranın belasını versin. Tanrı deyip ayaklarının dibindeki kutuya bir tekme attı. Ben bir sersemim dedi kendi kendine. Ne istiyorum, amacım ne? Güzeldi, hem de çok güzel, bunu biliyordu. Paraya gelince kocasınınkine bile ihtiyacı yoktu yaşamak için. Babasının matbaası herkese yetecek kadar gelir getiriyordu. Kocasıysa koca, çocuksa çocuk, ne istiyordu? İşte her şey önünde duruyordu. İstediğini de elini daldırıp avuç dolusu mücevher alabileceği bir define sandığı vardı onun, ama yetmiyordu. Saçlarını tutup çekti acıtana kadar. Şu sersem soluk benizli kadını neden kıskanıyordu, neden? Tırnağı bile olamayacak bir sünepeye özendiği için çıldırıyordu Esther. Bir tekme daha bastı ayaklarının dibindeki kutuya. Yeniden ovalamaya başladı dudaklarını. Bir haber de mi gönderemezdi? Bir mektup, kısacık da olsa, neden hiç düşünmemişti onu? Hiç mi aklına gelmemişti? Saatlerce oturup onu bekleyeceği, merak edeceği, üzüleceği, kahrolacağı. Gönül eğlencesi, paşa gönlünün eğlencesi demek, aklı fikri sadece vezir olmaktaymış. Yahudi kızlarıyla eğlenip sultan soyundan karı almak. Allah belasını versin bütün paşaların, bütün vezirlerin dedi. Senin de Burak piçi, göreceksin sen. Neydi o soluk yüzlü sıska kadın müsveddesinin halleri? Hadımlar, halayıklar, şerbetler, turşular, ikide bir şiş göbeğini ovmaklar. Ne demekti bu? İşte paşanın yaptığının sonucu burada yatıyor. Görün, herkes görsün. Mezara yatarsın inşallah. Sen de o aşağılık kocanda. Elimle çekeyim onun ipini. Geberin. Bir tekme daha savurdu kutuya. Kapak açıldı. Elmaslar, zümrütler, yakutlar sarsılan arabanın içinde şıkır şıkır sesler çıkararak bir o yana bir bu yana savruluyordu. Bir an için çakıldan farksız göründüler Esther'in gözüne. Bir daha gittiğinde tutuşturuverseydi o müsibet konağı, cayır cayır yaksaydı her yeri, halayıkları, hadımları, soluk suratlı sıskayı. Ya onu? Birden yüreğinden kavurucu bir ateş yayıldı göğüslerine, karnına. Bütün eklemleri uyuşmuş gibiydi. Sanki binlerce, milyonlarca iğne batıyordu her yerine. Tahtı revan sarsıla sarsıla ilerliyordu. Saçlarının arasındaki parmakları yavaşça aralandı, aşağı indi, alnına dokundu, yanaklarına, burnuna, aralık dudaklarına, sonra boynuna. Titriyordu parmakları da, boynu da, tahtı revan da. İniyordu elleri aşağılara, sarsak hareketlerle. Yakasından içeri soktu onları, göğüslerinde gezdirdi parmaklarını. Uçları dikilip sertleşmişti, acıyordu, sızlıyordu. Sanki iki kalbi vardı, biri yukarıda, biri aşağıda. Bacaklarının arasında tıpkı bakıra vuran tokmaklar gibi atıyordu. İki kalbi de dan dan dan. Tahtıra revan sarsıla sarsıla ilerliyordu. Buna dayanamayacaktı, daha da aşağılara kaydı elleri. Dümdüz karnından aşağılara, kasıklarının sıcaklığı avuçlarının kıyla kaynaşıyordu. Parmaklarını kısa sert tüylerin arasında dolaştırdı. Koparırcasına çekti onları. Tahtırevan sarsılıyordu. Tahtırevan sarsılıyordu. Esther'in parmakları sinsice ilerliyordu. Yavaş yavaş. Dan dan dan diye atan ikinci kalbe doğru ilerliyordu. Ve parmaklar hiç beklenmedik bir anda bacaklarının arasındaki kalbin boğazına bastırdı. Sonra da bir daha bastırdı, bir daha bastırdı, bir daha bastırdı ve öldürdü onu. Esther nefes nefeseydi. Kollarını, bacaklarını iki yana açmıştı. Bir süre öylece yattı kımıldamadan, hiç kımıldamadan. Başını tahtı revanın kafesine dayadı. Nefesi düzeliyordu ama düşünceleri hala karma karışıktı. Onu öldürmek, bunu yalnız o yapabilirdi. Ondan başka kimse, hiç kimse yapamazdı. Dokunamazdı kimse onun kılına, Hürrem bile. Bir tekme daha attı kutuya, dudaklarını ovdu. Zaten dokunmak için ne sebep vardı? Altı parmağın hareminde tek kelime bile duymamıştı. Haseki Sultan aleyhinde de, Şehzade Mustafa aleyhinde de, aslında hiç kimse için hiçbir konuda bir şey duymamıştı. Sanki payitahtta. Hatta bu dünyada yaşamayan tuhaf insanlardı onlar. Onlar dediği de korkak tavırlı 3-5 halayık, asık suratlı, hiç konuşmayan bir hadım ve ruhsuz. İçi pamuk dolu bir bez bebeğe benzeyen o İtalyan dönmesi kadından ibaretti. Gebe olmasa bir kocası olduğunu kim anlayabilirdi? Bir kez bile anmamıştı onun adını. Sanki hiç görmüyordu Burak'ı. Bu olabilir miydi? Esther düşündü uzun uzun. Evet, belki de hiç görmüyordu Burak'ı ya da her gece görüyordu. Yine kabarmaya başlamıştı içindeki öfke. Hırsla soluyordu. Tanrı belalarını versin ikisinin de, dedi dişlerinin arasından. O sırada tahtırevan durdu, gelmişlerdi. Esther eğilip kutuyu topladı, 80 parça yakuttan yapılmış gerdanlığı düzeltti, örtüsünü başını doladı ve perdeyi açıp aşağı indi. Haremi Hümayun onu bekliyordu. 14 Nisan 1538 Haliç. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa kılı kırk yararak donanmasını son kez gözden geçiriyordu. Çok şükür 122 çektirin tamamı da denize açılmaya hazırdı. Gemilerin baş taraflarına yerleştirilmiş 166 top, az önceki yağmurdan sonra çıkan güneşin ışıkları altında şıkır şıkır parlıyordu. Kızıl sakalını sıvazladı paşa, emrindeki gücün Andrea Doria komutasında bir araya gelen Haçlı donanmasının ancak üçte biri kadar olduğunu çok iyi biliyordu. Ama yıllardır Akdeniz'i kasıp kavurmuş bu eski deniz kurdu kendi deneyimine çok güveniyordu. Hakkından gelecek de hepsinin, bundan emindi. 50 yaşından fazlaydı kaptanı Derya ama kızıl sakalındaki aklar olmasa kimse bunu tahmin edemezdi. Sert hatlı, yanık tenli, yüzünde neredeyse hiç kırışık yoktu. Gözleri çakır çakır parlıyordu, gür kaşlarına kadar inmiş beyaz sarığının altında. Ortadan biraz uzundu boyu, lacivert gömleğinin üzerine giydiği kenarı beyaz tavşan tüylü kırmızı kaftanının altından geniş omuzları hemen kendini belli ediyordu. Paşanın adı aslında Hızır'dı. Gelibolu, tımarlı sipahi Yakup aile Catalina adlı bir Rum kızının 4 oğlundan biriydi. Hepsi de sıkı denizciydi kardeşlerin. Daha gencecik bir delikanlıyken nam salmışlardı 4 bir yana. Ağabey Oruç, Cerbe'yi üs edinip korsanlık yaparken o da Şehzade Korkut'un el altından ona verdiği kadırgayla Ege ve İtalya kıyılarında dolaşıp ticaret gemilerini vurmaya başlamıştı. Selim'in kardeşinin kaçmasını engellemek için kıyıları sıkı sıkı kontrol altına almasından sonra ağabeyinin yanına gidip birlikte çalışmaya başlamışlardı. Daha sonra diğer kardeşler de onlara katılmıştı. Birkaç yıl içinde de Cezayir'e egemen olmuşlardı. Arada Osmanlı Sultanı'na değerli armağanlar yollayıp ilişkilerini her türlü olasılığa karşı iyi tutmayı da ihmal etmiyorlardı. Bu kızıl sakallı kardeşlerden bazen İspanya sonunda Charles kendinden yardım istemiş ama bu da bir çare olmamıştı. Yalnız bu arada çatışmalar sırasında Oruç Reis yaralanıp ölmüştü. Yeni Cezayir Sultanı Barbaros Hızır'dı artık. Hızır kendine karşı oluşan İspanyol Arap cephesinden korunmak için kendine bir yandaş olarak Osmanlı'yı seçip onun buyruğuna girmişti hemen. Selim onu Cezayir Bey'i ilan etmişti ama bey olmak güç dengesinde bir avantaj sağlamamıştı ona. Ayaklanmalar, parasal sıkıntılar sonunda Barbaros Hızır'ı yeniden korsanlığa itmişti. Aslında için için istediği de belki buydu. Denizlerde özgürce dolaşıp maceradan maceraya koşmak ve ölüme meydan okumak tam 5 yıl fırtına gibi esmişti Akdeniz'de. Vurmadık gemi bırakmamıştı. Pek çok Türk korsanı onunla birleşmişti. Tam 40 gemiydi Barbaros'un filosu. Eski hesabını kapatmak için tekrar Cezayir'e dönüp kısa zaman içinde yeniden oranın hakimi olmuştu. Herkes ondan çekinip korkuyordu artık. Hızır bu arada ganimetin en iyi parçalarını 7. Sultan Süleyman'a göndermeyi ihmal etmiyordu. Birlik olabileceği tek gücün o olduğunun bilincindeydi. Barbaros'un adı bir efsane gibi dolaşıyordu dillerde. İspanyol baskısıyla inim inim inleyen tam 70 bin Müslüman onları kurtarıp gemileriyle Kuzey Afrika'ya taşıyan bu denizcinin adını 5 vakit dualarından eksik etmiyorlardı. İşte tam o günlerde Andre Doria büyük bir donanmayla Patras ve İnebahtı'yı almıştı. Süleyman bu haberle çılgına dönmüştü. Derhal Hızır'a ferman çıkartmıştı. Tez gelesin payı tahta. İşte o tarihten bu yana Barbaros Osmanlı donanmasının başındaydı. Kendi adının önünde yaptığı yeni yasal düzenlemelerden ötürü de kanuni ünvanını ekleyen Sultan Süleyman bu Yaman denizciye de Hayrettin adını vermişti. Barbaros Hayrettin Paşa Ege kıyılarındaki adaları hemen Osmanlı'ya bağlamıştı. İtalya kıyılarını yağmalayıp duruyordu. Bir ara gidip Tunus'u bile işgal etmişti. Ama Charles'in üzerine yolladığı Andre Doria'nın hakkından gelememiş ve Cezayir'e sığınmak zorunda kalmıştı. Oradan da ailesini alarak geri dönmüştü İstanbul'a. Bunu asla unutmamıştı Barbaros. Öcünü alabilmek için gün saymıştı ve o günde gelmişti işte. Doria'nın donanmasının Korfu'da toplanabileceğini biliyordu. Kendisi gibi eski bir korsan olarak Turgut Reis komutasındaki öncü kuvvetlerden ilk haberler gelmişti. Demek Venedik'te diğerleri de katıldı diye mırıldandı. Gözleri Galata'nın, Pera'nın üst üste yığılmış gibi duran taş evlerinin pencerelerinde, balkonlarında dolaştı. Kim bilir kaç kişi şimdi oturmuş, tek tek sayıyordu gemilerini, toplarını, Leventlerini. Varsın saysınlar, nasılsa onları analarından doğduklarına pişman edecekti. Barbaros'un kaşları öfkeyle çatılmış, çakır gözleri iyice kısılmıştı. İspanyollar, Portekizliler, Papalık, bunların Osmanlı'ya karşı yine birleştiğini zaten herkes biliyordu. Ama şu Venedik'in son anda yaptığı, zaten 2 ay önce durup dururken buğday yüklü 2 gemiye saldırmalarından belliydi. Bir dalavere çevirdikleri. Tekrar dikti gözlerini evlere, onların da hesabını görecekti. Allah'ın izniyle dedi yüksek sesle, kendisiyle birlikte dolanan paşalar ona baktılar. Emredin kaptanı Derya Hazretleri. Gidiyoruz paşalar. Sultan sabah divanında Şeyhülislam'dan fetvayı aldı. Allah'ın izniyle gidiyoruz yarın. Baş üstüne paşa hazretleri. Zaten gemilerimiz hazırdır. Leventlerimizin içi kaynamaktadır. Gavurun canını almak için Allah'ın izniyle. Peygamberin kavliyle bir an önce açılalım denize. Barbaros son kez daha baktı Galata'ya ve arkasını dönüp yürüdü paşalarıyla birlikte. Kaftanlarının eteklerini savurarak merdivenlerden aşağı indiler. Pera. Gerçekten de bir yığın göz vardı Haliç'e yayılmış. Osmanlı donanmasını izleyen, kimi kaygılı, kimi sevinçli, bunlardan biri de Ester'di. Yeni evinin geniş balkonundaki sütunlara dayanmış çevreyi seyrediyordu. Kağıthane Deresi'nin döküldüğü yerden başlayıp kıvrılarak Marmara'ya doğru uzanan altın boynuz gerçekten de altınımsı şıkırtılar içindeydi. Haliç'in karşı yakasında Eminönü'nde, Balat'ta, Eyüp'te bir yığın birbirine yaslanmış ev vardı karanlık yüzlü. Ve at meydanında, Beyazıt'ta, Fatih'te kubbeler, minareler yer yer bu ev yığınlarının ve korulukların, çayırların arasından görünen yüksek ve kalın Bizans'tan kalma yaşlı surların taşları sanki daha da bir sarılaşmıştı. Az önceki yağmurun etkisiyle uzaklarda Marmara dümdüz bir çizgi gibi uzanıyordu. Rüzgar dokunup da şöyle hafiften dalgalandığında üzerine gümüş tozu serpilmiş gibi oluyordu denizin. Öylesine net bir hava vardı ki bugün çok uzaklar bile gri mavi, masalımsı lekeler halinde bir görünüp bir kayboluyordu. Hiç gitmemişti oralara Ester. Çıkmamıştı bu şehirden dışarı. En fazla Boğaz ve onun karşı yakasıydı gördüğü, bildiği. Kuzguncuk, Ortaköy, Çengelköy, Kadıköy, Üsküdar, Üsküdar'ın arkasındaki tepeler iyiden iyiye yeşile dönmüştü. Zümrüt yeşili, can eriği yeşili, zehir yeşili, şan fıstığı yeşili, kızartma yaparken mutfaktan pencerenin teline dayanan kertenkele yeşili, taptaze asma yaprağı yeşili, marulun göbeğinin yeşili. Buzlu donuk yeşiller, balık yüzgecindeki gibi yanar döner, can alıcı yeşiller, salatadaki biberlerin yeşili, iştah açıcı yeşiller. Binlerce, milyonlarca, milyonlarca tomurcuk vardı. Sarıdan, beyazdan, turuncudan, kırmızıdan bu yeşillere dönen, iyiden iyiye gelmişti bahar. Ama doğrusu baharın gelişi Ester'in çok umrunda değildi. O daha başka şeylerle daha çok ilgiliydi. Bakışlarını tekrar Haliç'e çevirdi. Yan yana dizilmiş gemiler tepeden bakınca oyuncak gibi duruyordu. Tek tek saydı onları. Kim bilir kaçıncı kez, tam 120 çektiri. Bakalım neler olacaktı bu yaz Akdeniz'de. Haçlı donanmasıyla belli çok sıkı kapışacaktı Barbaros. Gerçi bu güzel görkemli evi Venediklilere borçluydu ama yine de Osmanlı'nın kazanmasından yanaydı, aklı da gönlü de. Buğday gemileri küçük bir işti. Sonuçta yapılan ticaretti. Amaca ulaşılmıştı. O da Hürrem'de iyi para kazanmıştı, Venedikliler de. Onlara bu kadarı yeterdi, Ester'e de. Daha fazlası bu evi ve hatta tüm hayatını da tehlikeye sokardı. Onun için Osmanlı'nın kaybetmemesi gerekiyordu. Kazanmalıydı Barbaros. Elini okşarcasına gezdirdi damarlı pembe mermerlerin üzerinde. Evi gerçekten de güzeldi. Hatta güzelden de öte, muhteşemdi. Leo'nun itirazlarına rağmen çok para harcamıştı burası için. Niye harcamayacaktı ki? Kendi parası değil miydi? Her kuruşu için uğraşıp didinmemiş miydi deliler gibi? Hayatını sıradan, acıklı suratlı Yahudilerle birlikte Balat'ta tüketmeye hiç mi hiç niyeti yoktu Ester'in. Her adımda gıcırdayan ahşap odalar, yemek kokan bir taş avlu, 3-5 karanfil saksısı, küflü bir küpreçel kavanozları. Neymiş bunların adı? Mutluluk. Yerinde kalsın da o mutluluk. Böyle bir şey Ester'e yetmezdi. Gemiler hafif hafif sallanıyordu sanki. Sabırsızlanıyorlardı bir an önce demir alıp gitmek için. O sabah da sabırsızlanıyorlardı. Daha fazlası için bir an önce duvarlara gerçekten değerli tablolar asmalıydı. Büyük salondaki şöminenin yanına Solininkilerden daha süslü bir goblen bulmalıydı. Yemek takımları neden altından olmasındı? Sonbahara, en geç kışa doğru hallederdi bunları da. Savaş biter bitmez. Pera'nın en güzel yerindeki bu ev aslında ablasınınkinden çok daha büyüktü. Çok daha pahalı mobilyalarla döşeliydi. Onun iki hizmetkarı vardı. Oysa Esther için 4 kişi çalışıyordu. Abraham'ın bile bir dadısı vardı artık. Saraydakilerden neyi eksikti onun, şehzadesinin? Topkapı'nın yuvar yuvar kubbelerine baktı. Altına, gümüşe, değerli taşlara boğulmuş bir yığın kadın. Hürrem'in çok parası vardı ve gücü. Yine de Esther kendini ondan daha iyi hissediyordu. Hürrem kafese kapatılmıştı, oysa o özgürdü. Ama onun para kazanabilmesi için o kafese ve kafesteki Hürremlere ihtiyacı vardı. İçeri girip oralara götüreceği yeni yemleri hazırlamaya koyuldu. Kadife kaplı kutuların sonuncusunu büyük sepetine koyarken ağlayarak Abraham içeri girdi. Arkasından da dadı. ''Başa çıkamıyorum hanımım'' dedi zenci kadın. ''Ne yaptıysam susturamadım.'' Esther sepetin kapağını kapattı. Püsküllü şalını başına sararken ''Ne var Abraham, niye ağlıyorsun?'' diye sordu. Çocuk hemen annesinin bacaklarına yapıştı. Uzun eteklerini çekiştiriyordu. Avaz avaz bağırırken ''Ben de geleceğim, ben de geleceğim.'' ''Sus, yakışıyor mu sana böyle edepsizlik? Ben hemen döneceğim, sen uyu. Uyandığında yanında olacağım. Söz veriyorum. Hayır, hayır, ben de geleceğim.'' Abraham yere yatıp tepinmeye başlamıştı. Dadı onu kaldırmaya çalıştı ama küçük çocuk tekmeler savurup duruyordu. ''Yeter artık!'' dedi Esther. ''Şımarıklığı kes!'' Kapıya doğru yürüdü. Abraham katıla katıla bağırıyordu. Suratı morarmış, deli gibi tepiniyordu. Esther ona bir tokat basmamak için kendini zor tutuyordu. Sesine hakim olmaya çalışarak, ''Haydi gel, seni teyzene götüreyim, beraber yazı yazar, resim yaparsınız, haydi gel.'' derken Abraham'ın elinden tutup çekiştirdi. Çocuk hala, ''Hayır, hayır!'' diye bağırıyordu. ''Gitme, gitme, ben de geleceğim.'' Dadı ellerini iki yana açtı, başını salladı umutsuzca. ''Bugün çok tuhaf'' dedi. ''Donna Soli'yi bile istemiyor. Gerçekten de tuhaftı çünkü Abraham teyzesine annesinden daha düşkündü. Hemen her günü onunla geçirirdi. Soli onu çok severdi. Çocuk da Soli'yi. Ama bugün huysuzluğu tutmuştu yaramazın. Esther sepetini aldı. ''Sıkıldım ama artık'' dedi. ''Şimdi yiyeceksin dayağı. Çek şunu, ağlarsa ağlasın. Onun yüzünden Hürrem Sultan'ı bekletecek değilim.'' Dadı yine denedi. Abraham'ı yerden kaldırmaya ama çocuk öyle bir ısırdı ki elini, kadın acı dolu bir çığlıkla attı kendini kenara. Esther hırsla tuttu salya sümük ağlayan çocuğun kolunu. ''Yürü'' dedi. ''Sen de geliyorsun peki. Ama sesini çıkardığını duymayacağım. Gık bile demeyeceksin. Yoksa gebertirim seni. O küçük kafanı kopartır atarım, anladın mı?'' Abraham hemen yerden kalktı. Hıçkırıklarını tutmaya çalışarak annesiyle birlikte yürüdü. Kapıya doğru, anaoğul kapıda bekleyen tahtırevana binip haremi hümayuna doğru yola çıktılar. Nahmiyasların ve Sarfatilerin torunu ilk kez saraya gidecekti. Cellat Çeşmesi. Harem avlusunda oynayan çocukların başındaki genç kıza Abraham'ı teslim edip içeri giren Esther orada en fazla 15 dakika kalmıştı. Yüzü kızarmış ve gözleri büyümüş olarak fırlamıştı. Az sonra dışarı ve çıkar çıkmaz da yeni arkadaşlarına, bu farklı ortama alışmaya çalışan Abraham'ın kolunu koparırcasına tutup hemen Cellat Çeşmesi'ne doğru telaşlı bir koşturma tutturmuştu. Çocuk yine ağlıyordu ama bu kez annesi sabredemedi ve sıkı bir tokat yapıştırdı küçüğün yüzüne. Sonra onu sürüklemeye başladı yanı sıra. Ağlamalarını duymuyordu bile. Kulaklarındaki sadece Hürrem'in sesi vardı. ''Haydi Kiraze, git de bir bak hele çeşmeye. Çok hoşuna gidecek. Sonuncudan da kurtulduk. Sayende Kiraze, sayende.'' Esther'e her zamankinden çok daha uzak geldi Cellat Çeşmesi'nin olduğu avlu. Koşuyordu neredeyse ama bir türlü bitmiyordu yol. Yanakları al al olmuştu sonuncu. Kimdi bu sonuncu? Kim olduğunu tahmin etmek bile istemiyordu ama belki de İbrahim'in silahtarıydı. Belki de Mustafa'nın lalasıydı. Evet, mutlaka onlardan biriydi. Öyle olmalıydı. Esther'e ''Neydi, kimse kimdi? Peki ama o zaman niye yaklaştıkça daha çok heyecanlanıyordu. Niye kramplar giriyordu midesine, niye yanıyordu göğsü, niye şakakları patlayacak gibi zonkluyordu? Çeşmeye iyice yaklaşınca birden durdu. Ayakları gitmiyordu ileri. Yine de görüyordu mermer duvarın üzerinde üç kesik baş vardı. Aradan bakıyordu onlara ve bir daha yukarıya, bir sırığın tepesine geçirilmiş bir başkasına. Kımıldamıyordu Ester. Annesinin tuhaflığı Abraham'ı da etkilemiş gibiydi. Avaz avaz bağıran çocuk birden susmuştu. Sanki dünyada kendi kalbinin atışından başka bir ses kalmamış gibiydi Ester'in. Yavaş yavaş yürüdü avlunun ortasına doğru. Ayakları yağmur suyuyla dolu çukurlara giriyordu ama o bunları fark etmiyordu. İyice yaklaştı pıhtılaşmış kan lekeleriyle dolu mermer tabloya. Gözlerini yummuştu. Yüzü işkence çeker gibi buruş buruştu, sallanıyordu öne arkaya. Abraham iyice yapışmıştı annesinin eteğine ve oradan ilk kez gördüğü bu tuhaf bedeni olmayan başlara bakıyordu. Kalın, çatık kaşlı, devrik gözlü, kapkara yüzlerdi bunlar. Kimi kızgın, kimi şaşkın, kimi sırıtır gibiydi. Ester bakamıyordu. Oysa daha önce bir yığın kesik baş görmüştü bu çeşmede ama şimdi bakamıyordu. Birden Abraham'ın çocuk sesi ve gülüşü çınladı avluda. "Aa, anne, bak senin kafanın aynısını takmışlar sırığa. Ne komik bıyıklı anne, bıyıklı anne. Ha ha ha ha ha ha." Ester tahtı revanda deliler gibi ağlıyordu. Saçlarını yoluyor, ellerini ısırıyor, kendi boğazını sıkıyor, başını vuruyordu arkadaki tahtalara. Gözleri kaymış gibiydi, ağzından köpükler çıkıyordu. Arada bir inlerken yumruk yaptığı parmaklarını ısırıyor, bir şeyler mırıldanıyordu ama korkuyla annesine bakan Abraham onun söylediklerinden bir şey anlamıyordu. Evet, kocaman gözlerle tahtığı revanın köşesine büzülmüş, hiç kımıldamadan bakıyordu Abraham annesine. Ama annesi onu görmüyordu. Annesi hiçbir şeyi görmüyordu. Balata varana kadar çırpındı durdu. Ester cehennem titremeleriyle debelenerek ruhu dağlanıyordu ve bu yanan, kavrulan ruhun ölümcül kokusunu kimse duymuyordu. Zaten duymamalıydı. Balat'taki eve varınca yuvarlanır gibi indi tahtırevandan. Hamalların durmasını bile beklememişti. Avucunda küçük bronz bir top tutan pirinçten yapılmış kadın elini öyle hızlı vurdu ki kapıya, tokmak çivilerinden kurtuldu. Aniden hiç ummadığı bir anda kızını karşısında ölü gibi beyazlanmış bir yüz ve donuk gözlerle görünce içi sıkışıverdi Rachel'in. Karanfillerini suluyordu. Ester elinde kalan tokmağı fırlatıp attı havuza doğru. Mermere çarpan metal el tok bir ses çıkardı. Parmakların her biri ayrı bir yana düştü. Küçük bronz top yuvarlanıp kayboldu otların arasında. Rachel koşup onu tutmak istedi bir an, sonra durdu. Abraham annesinin eteklerine yapışmıştı bu kez. Mor salkıma dayandı Ester, hızlı hızlı ve kesik kesik nefes alıyordu. Gözlerini annesinin gözlerine dikmişti. İki sivri bıçağa benziyordu gözleri. Dudaklarını koparır gibi ovalıyordu. "Sevin," dedi. "Sevin. Onu gördüm. Kanlı kellesini cellatlar çeşmesinde." "Neler diyorsun Ester kızım? Neyin var? Neyi gördün?" "Çok sevineceğin bir şeyi. Altı parmağın kellesini." Ester bu sözleri söyler söylemez gülmeye başladı. Deliler gibi gözlerini patlatmış, dilini dışarı çıkarmıştı. Gırtlağından hala kan akıyordu. Damarları sarkmıştı aşağılara. Rachel elini göğsüne götürdü. Ester hıçkırıkla kahkaha arasında sesler çıkararak bağırıyordu durmadan. Abraham ise elindeki kırık metal parmağı dudağının üzerine koymuş, annesinin eğlendiğini sanarak kendince bu oyuna katılmaya çalışıyordu. Aynı anneme benziyordu. Bıyıklı anne, bıyıklı anne. Rachel her yerinin şiddetle acıdığını hissetti. Her yerinin çok acıyordu canı ve bu acıya dayanamayıp olduğu yere yığıldı. Bir hırıltı çıkardı ve öylece kıpırtısız sırt üstü kala kaldı kapı ağzında. Su yeşili gözleri sonsuzluğa bakar gibiydi ve katılaşmış bir çığlık vardı sanki göz bebeklerinde. Onun yeryüzünde yaşadığı cehennemin kızgın alevler püskürten yanardağı sonunda birdenbire sönmüştü. Ne oldu, ne oldu Kiraze? Annene ne oldu? Moşe korku ve telaşla bağırıyordu. Her zamanki öğle uykusundan alışık olmadığı seslerle uyanıp can havliyle fırlamıştı bahçeye. Esther ise sanki taştan yontulmuş gibiydi. Öylece bakıyordu Raşel'e. Kinle merhamet, dehşetle şiddet, güçle çaresizlik, sevgiyle nefret takılıp kalmıştı bakışlarına. Livar'ın yanında son soluğunu veren bir trakonyaydı o şimdi. Balıkçı ne zehirli yüzgeci kesiyor ne de acıyıp kanayan yarasıyla onu tuzlu suya geri getiriyordu ve bir türlü söyleyemediği bir sevgi sözcüğü takılıp kalmıştı boğazına. Anne, anne! Moşe titreyerek eğildi, taptığı kadının üzerine. Doğrulduğunda gözleri yaşlarla doluydu. Neden ki Raze, dedi hıçkırarak. Neden yaptın bunu annene? Raşel'in artık nefes almayan hareketsiz bedenine sıkıca sarılmıştı. Başını göğsüne bastırdı. Kadere razı olmuş bir kaderin ağıtıyla sağa sola sallanmaya başladı. Raşel, ben şimdi sensiz ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? Esther, yaşlı mor salkımın kara pütürlü gövdesine yaslanmış, dudaklarını ovalıyordu koparırcasına. Abraham havuzun kenarında otların arasından bulup çıkardığı küçük bronz topu tekmeleyerek koşuyordu. Bıyıklı anne, bıyıklı anne, iki elinde iki küçük kırık parmak vardı. Bir rüzgar esti birden. Sanki Balat'ın bütün ağaçları ağlıyordu. Ve o ağaçların ağlamaları dalga dalga yayıldı Haliç'e. Boğaz'da, Marmara'da, hatta Akdeniz'de. Ve oradan Toledo'ya ulaştı. Terk edilmiş bir evin bahçe kapısı gıcırtılarla sallandı. Tahoe kıyısındaki sazlıklarda.